Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 D 1401, Hicri Gameri 27 Cemadüssani 1444 ve Miladi Takvimle 20 Ocak 2023 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından siyasi analist Sayın Ekrem Ekşi ile İsrail'in Arap ülkelerle ilişkileri etrafında yapılan röportaj, kalıcı görüşme, İran'ın doğa harikaları, semavi tilavetler ve kalıcı tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Hucetül İslam Ali Ekberi, devrim muhafızları İslam Cumhuriyeti'nin gücüdür açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu dünyanın en büyük terörle mücadele kurumudur açıklamasında bulundu. İran Polis Teşkilatı Komutanlığı yayınladığı bildirde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Avrupa ve dünya halklarına güvenliği hediye ettiğini belirtti. Başkan İbrahim Reis'i kadına araçsal bakış yenilgiye mahkumdur ifadelerini kullandı. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, John Bolton açıklamalarını eleştirdi. Şimdi haberler. Tahran geçici Cuma İmamı, Avrupa Parlamentosu'nun İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu ile ilgili yasa dışı eylemini kınarken şu vurguyu kullandı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu ile İslam Cumhuriyeti'nin direği ve gücüdür. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hucetül İslam Muhammed Cevat Alekberi, Avrupa Parlamentosu'nun İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na yönelik yasa dışı eylemini kınarken, İslam İnkılabı Muhafızları İslam Cumhuriyeti'nin direği ve gücüdür. Halk İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu'nu ve İslami nizamı seviyor. Hükümet ve İslami Şura Meclisi bu zavallı hamleye uygun, yerinde ve kararlı cevaplar verecektir, dedi. Ali Ekberi, Avrupa Parlamentosu'nun bugünlerde İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu'na hedef alan yasa dışı eylemlerine atıfta bulunarak, Avrupa Parlamentosu'nun eyleminin hiçbir değeri ve önemi yoktur, dedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Avrupa Parlamentosu'nun İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu'na yönelik eylemine yanıt olarak, İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu dünyanın en büyük terörle mücadele kurumu olduğunu vurguladı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Twitter sayfasında Avrupa Parlamentosu'nun İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu'na karşı attığı adıma işaretle İsrail apartheid rejimi dünyanın en büyük organize terörist kimliği, İngiliz rejimi kurucusu, Amerikan rejimi en büyük destekçisidir mesajını paylaştı. Kenani mesajının devamında küresel teröristler kulübünün öfkesinin nedeni bellidir. İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu dünyadaki en büyük terörle mücadele kurumudur diye yazdı. İran Polis Teşkilatı Komutanlığı yayınladığı bildiride batılı terör örgütü IŞİD'e diz çöktürüp yok ederek Avrupa dahil dünya halklarının güvenliğini sağlayan İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na terörist demek affedilemez ve tarihe geçecek bir cinayettir ifadelerine vurgu yapıldı. İran, İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Polis Teşkilatı Komutanlığı bir bildiri yayınlayarak Avrupa Parlamentosu temsilcilerinin İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nu terörist örgütleri listesine alma kararını kınarken şunları kaydetti. Cinayetkar ve entrikacı ustalarını takip eden Avrupa Parlamentosu bir sindirme kampanyası başlattı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin iktidarını baltalamaya ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nu asılsız bir suçlama ile yaptı. Alayarak işverenlerine hizmet etmeye çalışıyor. Bildirinin devamında şu ifadeler yer aldı. Avrupa Parlamentosu'nun İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun adını Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesine alması uluslararası hukuk kurallarına ve uluslararası insan hakları sözleşmelerine aykırı olup takip edilebilir. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Avrupa Parlamentosu'nun eylemine gösterdiği tepkide bir bildiri yayımlayarak ordunun İslam İnkılabı Muhafızları ile el ele bölgenin ve İran halkının güvenliğini koruduğuna vurgu yaptı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Ordusu bir bildiri yayınlayarak Avrupa Parlamentosu'nun İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun adını sözde terör örgütleri listesine alma eylemini kınayarak İran ordusunun İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu ile el ele geçmişe göre daha bir birlik halinde İran halkının güvenliğini, huzurunu, İslam Cumhuriyeti'nin nizamı ve bölgenin istikrarını koruduğuna vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti ordusu tarafından yayınlanan bildirde şu ifadeler yer aldı. Bugün düşmanların İslam nizamına karşı inadı ve kini bir kez daha ortaya çıkmıştır. Terörle mücadele iddiasında bulunan Avrupa Parlamentosu'nun bir terörle mücadele kurumuna karşı attığı adım, çaresizlikten ve İran'da son dönemde yaşanan huzursuzlukları desteklemekte başarısız kaldığından kaynaklanmaktadır. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun karnesinde münafıklardan IŞİD terör örgütüne kadar yerli ve yabancı terör örgütlerine karşı verilen mücadelesi parlıyor ve bu yolda şehit Hacı Kasım Süleymani gibi yüksek rütbeli şehitler ve direnişin diğer kıymetli şehitleri takdim edilmiştir. Cumhurbaşkanı Reisi kadına araçsal bakış yenilgiye mahkumdur açıklamasında bulundu. Kadınların toplumlarda marjinalleştirilmemesi veya izole edilmemesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i, kadına yönelik eskimiş bakış açısı ve batılı güçlerin ve politikacıların kadınlara yönelik araçsal bakışlarının her ikisi hem yenilgiye mahkumdur hem de reddedilmektedir dedi. Seyit İbrahim Reis'i Perşembe gecesi Uluslararası Etkili Kadınlar Kongresi'ne katılan üst düzey yetkililerle yaptığı toplantıda İran İslam Cumhuriyeti'nin farklı ülkelerden etkili kadınları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti. Bu toplantıda yer alan kadınların yakınlaşma ve ortak akılla dünyadaki kadın haklarını gerçekleştirme yolunda bir adım atabilmelerini temenni ediyorum. Cumhurbaşkanı ayrıca bu toplantıda hazır bulunan kadınların İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı'ndan sonra kadın hakları ve toplumdaki kadınlara gösterilen ilgi alanında kazandığı değerli deneyimlerini kullanabilmelerini ve bu toplantıda verimli bir ortaklık ve işbirliği tesis etmelerini umduğunu ifade etti. Bu toplantı ve görüşmelerin ülkeler ve milletler arasında işbirliğinin yollarını açabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Reisi, kadın ve erkeğin yaratılış itibarıyla farklı olduğundan şüphemiz yok ama insanlık açısından kadın ve erkek arasında hiçbir fark yok diye kaydetti. İran İslami Şura Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı, Batılıların İran'ı yıkmak amacıyla iş işlerine karıştıklarını belirtti. Millet TV Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Abbas Gorluru, Batı'nın İran içişlerine müdahalesine cevaben şunları söyledi. Birleşmiş Milletler tüzüğünde yer alan ilkelerden biri de başka ülkelerin içişlerine karışmamaktır. Bu, uluslararası ilişkilere müdahaleleri engelleyen kanunlardan biri olarak ülkeler tarafından üzerinde önemli durulan kanundur. Gorluru sözlerinin devamında şöyle konuştu. Batılılar devirme, yumuşak savaş ve siber savaş amaçlarında İran'ın iç işlerine çeşitli boyutlarda müdahale ettiler. Ayrıca uluslararası hukukta hiçbir dayanağı olmayan önleyici savaş bahanesiyle Birleşmiş Milletler tüzüğünün ilkelerini açıkça ihlal etmektedirler. Almanya, Fransa ve İngiltere'nin 3 büyük elçiliği iç huzursuzluk ve karışıklıkların yönlendirilmesinde en büyük rol oynadı. Hatta bazı toplantılarda bazı büyükelçilik ajanlarının sahada varlığına tanık olduk. İslami Şura Meclisi Dış İlişkiler Komisyon Başkanı İran İslam Cumhuriyeti'nin misillemede bulunacağını da sözlerine ekledi. İran ile Avrasya arasında serbest ticaret anlaşması İran Ticareti Geliştirme Kurumu Başkanı ve Avrasya Ekonomik Birliği resmi heyeti huzurunda imzalandı. İran Ticaret Kurumu Geliştirme Kurumu Başkanı Ali Rıza Peymanpak, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşmasını imza töreninde İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti'nin işbirliği konusunda ciddi olduğunu belirterek, geçtiğimiz son aylarda İran ve Rusya arasındaki ilişkiler yakınlaştı ve iki ülkeye çok sayıda ticari heyetler seyahat etti dedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Peymanpak, İran ve Avrasya arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasının ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesini kolaylaştıracağını ve hızlandıracağını vurgulayarak şunları kaydetti. Anlaşma ile birlikte ortak çalışma grubu oluşturmaya tam anlamıyla hazırız. Şu ana kadar iyi finansal faaliyetler gerçekleştirildi ve lojistik tedbirler gündemimizde. Avrasya Ticaret Bakanı Andrey Slepno da anlaşma imza töreninde İran ve Rusya'ya uygulanan dış yaptırımların aksine iki ülkenin kararlılığıyla işbirliği seviyesi önemli ölçüde arttı diye kaydetti. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin ulusal rezervlerindeki iyileşmeyi geçici olarak nitelendirdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre en güvenilir uluslararası kredi derecelendirme şirketlerinden biri olan Fitch, Türkiye'nin ulusal rezervlerine ilişkin yeni bir değerlendirme yayımlarken, bu rezervleri iyileştirme sürecini sürdürülemez olarak değerlendirirken, Türkiye'nin ekonomik durumunu iyileştirmek için seçimlerden önce uyguladığı ekonomi politikalarını geçici olarak nitelendirdi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un seçimle ilgili açıklamalarına ilişkin, Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak bihude bir çabadır. Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı ifadelerini kullandı. Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un NATO'yu Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeye çağırdığına tepki gösterdi. İbrahim Kalın, Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak bihude bir çabadır. Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı değerlendirmesinde bulundu. Geçici Taliban hükümetinin Ulaştırma ve Havacılık Bakanlığı, Afganistan ile Türkiye arasında karayoluyla ihracat ve ithalatın başladığını duyurdu. Teslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bugün Taliban'ın geçici hükümetin Ulaştırma ve Havacılık Bakanlığı Sözcüsü İmamuddin Ahmedi bu örgütün iktidara gelmesinin ardından ilk kez Afganistan ile Türkiye arasındaki ihracat ve ithalatın karayoluyla gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu Taliban yetkilisi Aginli Limanı'ndan Türkmenistan'a, İran'a, oradan da Türkiye'ye tırlarla ticari malların ihraç edileceği ve bu ülkelerden de aynı şekilde Afganistan'a ticari malların ithal edileceğini sözlerine ekledi. Siyonist yerleşimciler dün gece işgal altındaki Kudüs'te Babul Amud'a saldırıda bulundular. El Alem kanalının bildirdiğine göre Görgü tanıkları, yerleşimcilerin bu eyleme ek olarak Siyonist rejim bayrağını dalgalandırdığını söyledi. Görgü tanıklarına göre İsrail polis güçleri yerleşimcileri desteklemek için bu bölgeye konuşlandırılmıştı. Bu bağlamda İslami Direniş Hareketi, Hamas, Siyonist yerleşimcilerin işgal altındaki Kudüs kentindeki Bab el-Amud'a yönelik saldırısına tepki gösterdi ve bu eylemi tehlikeli ve ateşle oynamak olarak nitelendirdi. NATO Askeri Komitesi Başkanı Rob Bauer, Rusya'nın muhtemelen ilkbaharda Ukrayna'da yeni bir askeri saldırı başlatacağını söyledi. İran haberine göre Perşembe günü Bauer, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO Genelkurmay Başkanları toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi. Moskova'nın stratejik hedefleri değişmedi. Bu nedenle NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya yeni bir saldırı düzenleyeceğini öngörüyor. NATO Askeri Komitesi Başkanı Ukraynalılardan olası bir saldırıya hazırlıklı olmalarını istedi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanı General Valery Zelogeni, Şubat 2023'te yeni bir Rus saldırısı olasılığını tahmin ederek, bu saldırı şu anda çatışmanın yaşandığı Donbas'tan değil, Belarus tarafından Kiev'e doğru yapılması muhtemeldir demişti. Rus yetkililer ve bazı batılı medya aktivistleri, Ukrayna'daki savaşı Batı ile Rusya arasında bir vekalet savaşı olarak tanımlamışlar. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, bu ülkeden petrol satın alınması talebinin altını çizerek, Rus petrolü olmadan küresel enerji dengesini garanti altına almanın zor olduğunu belirtti. İran Pres Haber Ajansı, TASS Haber Ajansı'ndan naklen aktardığı haberde Alexander Novak, Perşembe günü yaptığı açıklamada Rus petrolünün yüksek talep ve pazarda önemli bir paya sahip olduğuna şüphe yok ve şu anda Rus petrolü olmadan enerji dengesini sağlamak zor dedi. Rusya'nın eski enerji bakanı bu ülkenin petrol alıcıları maruz kaldığı riskleri göz önünde bulundurarak Rus petrolünün fiyatındaki indirimin artmasını doğal karşılayarak tabii şartların istikrara kavuşması nedeniyle bu indirimin düşmesini bekliyoruz dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yaptığı açıklamada 6 ülkenin bu örgütün genel kurulunda oy kullanma hakkını kaybettiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cuma günü yaptığı açıklamada Lübnan, Venezuela, Güney Sudan, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Gine'si ve Gabon'un 193 üyeli genel kurulda Birleşmiş Milletler bütçe borçlarını ödememeleri nedeniyle oy haklarını kaybettiklerini duyurdu. Sırada bültenimizin son haberi var. Güney Kore'nin başkenti Seul'da bir gece kondu bölgesinde çıkan yangının ardından yüzlerce kişi evlerini boşaltmak zorunda kaldı. BBC'nin haberine göre Cuma sabahı Gyeongyang köyünde çıkan yangında yaklaşık 60 ev tamamen yandı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ek yorumumuz Avrupa Parlamentosu'nun İran karşıtı hasmani tutumu etrafında. Avrupa Parlamentosu düşmanca, müdahaleci ve tabii ki bağlayıcı olmayan bir tavırla çarşamba günü İran İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Avrupa Birliği'nin terör listesine alınmasını önerdi. 638 milletvekilinin hazır bulunduğu bu parlamento 9 aleyhte ve 31 çekimser oya karşı 598 olumlu oyla kabul edilen bu teklifin Avrupa Birliği'ne sunulması yönünde oy kullandı. Bu oylama Avrupa Parlamentosu'nun Avrupa Birliği'ne sunduğu bir öneri olup bağlayıcı değildir. Avrupa Parlamentosu kararları teklif ve talep niteliğindedir. İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu'nun sözde terör listesine girip girmeyeceği konusunda nihai kararı Avrupa Konseyi verecek. Avrupa Konseyi genellikle bu tür dosyalarda çoğunluk temelinde değil, konsensüs temelinde karar verir. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun adının Avrupa Birliği'nin sözde terör listesine alınması önerisine ilişkin mütemmim olup Avrupa Parlamentosu'ndaki son oylama muhtemelen Perşembe günü yapılacak. İran daha önce bu konuda Avrupa Birliği'ni uyarmıştı. İran İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun adının terör örgütler listesine alınması yönündeki baskı, Kerman ilinin Sarallah karargahının 2 hafta önce İngiliz casus servisiyle bağlantılı ve bu kentteki son huzursuzluklar sırasında aktif olan organize bir ağa yönelik bir saldırı duyurusu yayınlayarak 7 liderin ve ana unsurların tutuklandığını duyurması ardından yükselmeye başladı. Avrupa Parlamentosu'nun İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu'nun terör örgütleri listesine alınması önerisine ilişkin İran karşıtı eylemi bağımsız bir ülkenin iç işlerine açık ve yasa dışı bir müdahale olduğu gibi kabul edilmiş tüm uluslararası yasa ve ilkelere de aykırıdır. Bu eylem İslam İnkılabı'nın Muhafızları Ordusu, İran'ın resmi ordusu olmasına rağmen ilk kez 8 Nisan 2019'da sözde terör örgütleri listesine dahil eden Trump yönetiminin politikasının devamı niteliğindedir. İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu Batı Asya bölgesinde özellikle de Suriye ve Irak'ta Batı destekli terör örgütleriyle mücadele ve bu bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması alanında uzun ve etkili bir geçmişe sahiptir. Bu nedenle Avrupa Birliği'nin onu terörist ilan etmesi olası eylemi uluslararası hukuk ve yasalara aykırıdır. Aslında bölgesel barış ve güvenliği zayıflatmaya amaçlayan bir eylemdir. Aynı zamanda Avrupa'nın İran'a yönelik son dönemdeki baskıları İran'da son dönemde yaşanan elbette sonuçsuz kalan huzursuzluklara Batılı ülkelerin verdiği desteğin devamıdır. İran İslam Cumhuriyeti daha önce Avrupa Birliği'nin İran'ın resmi askeri teşkilatı olan İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu'na karşı her türlü adımları ile ilgili uyarıda bulunmuştu. Tahran yetkilileri de İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu'nun ülkenin resmi bir askeri kurumu olduğu ve ona yaptırım uygulamanın yasa dışı bir eylem olacağı konusunda uyarıda bulundu. İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Zuhra İlahiyan, İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu'nun yaptırım altına alınmasını, İran halkı ve İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu tarafından uğradığı yenilgilerden kaynaklandığına işaret ederken, Avrupa Parlamentosu bilmeli, Muhafızlar Ordusu'nun yaptırımı İran'ın Avrupa ile müzakerelerini engelleyeceğini ve onlara çok pahalıya mal olacaktır, dedi. İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi hükümet heyetinin olağanüstü toplantısında Avrupa Parlamentosu'nun son dönemde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun adını Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesine alması ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yaptırımların genişletilmesine işaretle İran halkını durdurmak için bu hamle çaresizlikten ve İran halkını vurmaya yönelik başarısız sokak hareketlerinden sonra gündeme geldi, demişti. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Siyonist rejimin cinayetlerine karşı Güvenlik Konseyi'nin sessizliği başlığı altında. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Filistin ile ilgili Güvenlik Konseyi toplantısında geçen yılın işgal topraklarında ölümcül bir yıl olduğunu, çünkü İsrail rejiminin Filistinlere yönelik baskıcı, yayılmacı ve ırkçı eylemleri hız kesmeden devam ettiğini belirtti. İran'ın Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Emir Said İrevani şunları kaydetti. Defalarca ifade ettiğimiz gibi başta güvenlik konseyi olmak üzere uluslararası toplum İsrail rejiminin devam eden saldırılarına sessiz kalırsa bu işgalci rejim daha fazlasını yapmaya teşvik edilecektir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Filistin halkına destek için acil ve kararlı bir şekilde harekete geçmelidir. Siyonist rejimin yayılmacılığının ve ırkçılığının devam etmesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası kuruluşların gösterdiği performansın etkili olduğu açıktır. Siyonist rejimin insanlık dışı eylemlerine karşı bu konseyin Amerika gibi hükümetler tarafından karar almasının engellenmesi, Güvenlik Konseyi'nin bu cinayetkar rejimin eylemlerinin devam etmesindeki açık rolünün bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Siyonist rejim, uluslararası toplumun sessizliğinde insan haklarını savunduğunu iddia eden Amerika ve diğer bazı batılı ülkelerin tam desteğiyle 70 yılı aşkın süredir Filistinlere karşı işlediği cinayetlerini sürdürüyor. Kudüs-ü Şerif ve Mescid-i Aksa gibi mukaddes mekanlara yönelik işgal, ırkçılık, baskı, katliam ve saldırıların devam etmesi, işgal altındaki topraklarda tüm huzursuzlukların ana sebebidir ve Filistin halkının terörist rejimine direnmekten başka çaresi yoktur. Siyonist rejimin 2022'deki performansı görevdeki Başbakan Benjamin Netanyahu'nun politikalarını eleştiren bu rejimin bir önceki kabinesinin de ondan farklı olmadığını gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu işgalci rejim Filistinlilerin kutsal yerlerine ve işgaline saldırarak öldürme politikasını sürdürdü. Örneğin 2022'nin başından bu yana Siyonistler cinayetlerini yoğunlaştırarak 223 Filistinliyi şehit etti. Bu dönemde Siyonist yerleşimciler bu rejimin ordusunun da desteğiyle Mescid-i Aksa'ya 250'den fazla saldırı düzenledi. Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı ve Filistin ve işgal altındaki Arap Toprakları Başkanı Said Ebu Ali, Siyonist rejimin cinayetlerinin son bir yılda devam etmesiyle ilgili olarak şunları söyledi. Esir sayısının artması ve işgalci rejim yetkililerinin bu tutuklulara karşı tıbbi ihmalde dahil olmak üzere işlediği cinayetler bu insanları şehadete erdirmek için bir araçtır. İran İslam Cumhuriyeti açısından Filistin krizinin tek çözümü bu toprakların tüm asıl sakinlerinin katılımıyla bir referandum düzenlemektir. İran ayrıca Siyonist rejiminin gayrimeşru ve yasa dışı kimliğinden dolayı bu rejimle ilişkilerin geliştirilmesi ve bazı Arap ve İslam ülkelerinin ilişkilerinin normalleşmesinin Filistin halkının haklarının gerçekleşmesine katkı sağlamadığını, bölgede istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesine yol açmayacağını vurgulamakta. Bu sebepten dolayı işgalci Siyonist rejimin terörist ve taahhüdünü bozan doğası ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil uluslararası kurumların pasifliği nedeniyle Filistinlerin bu işgalci rejime karşı tek seçeneği direnişi sürdürmektir. Çünkü uluslararası toplumun Siyonist rejimin işlediği cinayetlere ve diğer apartheid rejimlere karşı süregelen sessizliği ve ertelemesi bu rejime politikalarını sürdürmesi için yeşil ışık yakmak anlamına geliyor. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Siyonist rejimin cinayetlerine atıfta bulunarak Güvenlik Konseyi'nin kış uykusundan çıkıp görevlerini yerine getirmesi için bu rejimin hangi aşamalardan geçmesi gerektiğini sordu. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Siyonist işgalci rejimin yeni kabinesini kurmakla görevlendirilen Başbakanı Benjamin Netanyahu, Suudi Arabistan medyasına son günlerde yaptığı bir açıklamada bu ırkçı rejimin Riyad ile ilişkiler konusunda bir takım açıklamalarda bulundu. 2009'dan 2021 yılına kadar İsrail rejimi dönem başbakanı ve yeniden kabine kurmak için görevlendirilen Netanyahu bu süre boyunca Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirmek için pek çok girişimlerde bulunduğunu söyledi. 2020 yılında ise Amerika'nın destekleriyle Netanyahu'nun bu çabaları sonuç verdi ve Siyonist rejimin Birleşik Arap Emirliği, Bahreyn, Fas ve Sudan olmak üzere 4 Arap ülkesiyle ilişkileri normalleşti değerli dinleyiciler. Şimdi bu ilişkiler günümüze dek böyle normal hale gelince Filistin'de özellikle artan şiddetin nasıl bir seviyeye ulaştığı da konuşuluyor çeşitli çevreler tarafından. Arap rejimlerinin ve özellikle Müslüman Arap rejimlerinin bu cinayetteki rolleri dikkate alınarak analiz ediliyor. Bugün sohbetimizde bu konu etrafında konuşmak istiyoruz. Siyonist rejim başbakanının kabineyi kurduktan sonra yine de Arap rejimle ilişkileri geliştirmek istemesi ve bunun olası sonuçları ve yankılarına göz atmak istiyoruz sohbetimizde. Bugünkü röportajımızda siyasi analist ve aynı zamanda 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Kemal Ekşi'nin babası Sayın Ekrem Ekşi bizimle birlikte. Ekrem Bey hoş geldiniz. Saygılaşınız efendim.
Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi biliyorsunuz Filistin'de akan kanlar ve şiddetin aslında nasıl bir seviyeye ulaşması konusunda sürekli Müslüman Arap rejimlerinin rolleri son günlerde analiz edilmektedir. Özellikle Siyonist İsrail rejimiyle ilişkilerini normal hale getirerek mazlum Filistinli kardeşlerimize yönelik nasıl bir ihanet içinde bulundukları sürekli vurgulanıyor. Şimdi bu yeni kabine İsrail'de kurulduktan sonra özellikle Müslüman Arap rejimlerle nasıl bir plan içinde olduklarını siz düşünüyorsunuz? Özellikle Filistin'de daha fazla böyle şiddeti artırma ve dehşet ortamını oluşturma konusunda nedir fikriniz efendim?
Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle seyircilerinize selam ediyorum. Şöyle bir şey var. Bir kere olayı biz böyle sadece bu son yönetimle ilgili analiz edersek hataya düşeriz gibime geliyor. Çünkü İsrail denilen gasp rejimin başına gelebilecek olan her kimse yönetim zaaflığı gösterebilir, iyi yönetemeyebilir, bilmem ne yapabilir. Ama as olan orada onların düşüncesidir ve onların düşüncesine de hiçbir zaman Müslüman ülkelerle kendilerine güç gösteren, kendilerini tabiri caizse egomanya altına alabilecek hiçbir ülkeye, bütün ülkelere karşı şiddetlidirler. Yani kendi elleri açısından. Biz bunu nereden anlıyoruz? Yani geçici hükümetin başına gelen daha önceki başbakanlarına da bakıyoruz. Mesela bunu Benjamin Netanyahu'dan önce kısa süre gelen başbakana bakıyoruz. Bütün sorunun İran olduğunu söylüyor. Ondan önceki yani Benjamin Netanyahu hükümetine bakıyoruz. Bütün sorunun İran olduğunu söylüyor. Ondan öncekine bakıyoruz. Yani onların her ne olursa olsun düşünceleri ama şu düşünceleri asla ve kat'a değişmiyor. Müslümanlara karşı özellikle güçlü Müslümanlara karşı özellikle Muhammedi İslam'ı yaşayan Müslümanlara karşı hiçbir zaman fikirleri değişmiyor. Dolayısıyla olayı biz Benjamin Netanyahu olarak değil biz olayı İsrail hükümeti olarak, Gasip İsrail hükümetleri olarak düşünmeliyiz. Sizin de yorumda bahsettiğiniz gibi geçmişte bunlar zaten Arap ülkeleriyle, Müslüman Arap ülkeleriyle bir anlaşma gerçekleştirdiler. Daha önce onlarla anlaşmaları yok muydu? Vardı. Ama bu anlaşmaları bunlar şey hale getirdiler. Resmi hale getirdiler. Suudi Arabistan bu işin arkasında %100 Suudi Arabistan var ama Suudi Arabistan zannımızca bazı çekingelerinden dolayı bu işi resmileştirmiyor. Çünkü biliyorsunuz Suudi Arabistan'da Mekke ve Medine, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Beytullah var. Dolayısıyla bu Suudi Arabistan'ın işine gelmiyor. Bu şekilde Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Sudan gibi açıktan normalleşmeye büyük bir ihtimalle normalleşmeyi bu şekilde yapmak istemiyor. Ama öbür taraftan baktığınız zaman Suudi Arabistan onların hepsinden daha çok normalleşmiş İsrail'le, Amerika'yla. Amerika'yla zaman içerisinde bildiğiniz gibi milyarlarca dolar, hatta yüzlerce milyar dolar anlaşmalar, silah anlaşmaları gerçekleştirdi. Ve İsrail'in en büyük özelliği de şudur, İsrail kaostan yararlanıyor. Yani Filistin'deki Müslümanlara bugün şiddeti daha da mı artıracak, yarın daha mı çok artıracak değil. Siz mesela biliyorsunuz 3 aydır İran İslam Cumhuriyeti'nde sünni bir gündem var. Başörtüsünden çıkıp rejime karşı yönelik bir bazı grupların, ki buradaki İran'daki bütün Müslümanların ve özgür insanların bunun farkında olduğunu ben çok iyi biliyorum. Bu olayda hemen biz İsrail'e dönüp baktığımız zaman İsrail dünya gündemi İran'la ilgilenirken, İran'a saldırılarda, İslam Cumhuriyeti'ne saldırılarda bulunurken İsrail Filistin'deki Müslümanları katletmekle meşguldü. Yani bu süreç içerisinde yüze yakın kadın, çocuk, yaşlı demeden yüze yakın insanı şehit etti İsrail. Dolayısıyla İsrail'in şu anki yapmak istediği bu işleri daha iyi, daha rahat yapabilmek. Yoksa İsrail zaten bu işleri gerçekleştiriyordu. Zaten bu katliamları gerçekleştiriyordu. İsrail kendini güvenceye almak istiyor ve şu son dönemlerde İslam Cumhuriyeti'nin ve direnişin güçlenmesi hasebiyle İsrail zaten korku salmış. Çünkü etkisi olmadığı, yetkisi olmadığı tek ülke, en azından hiç etkisi olmadığı diyelim, tek ülke İslam Cumhuriyeti ve direniş. Dolayısıyla kendini sağlama almaya çalışıyor. Bu dediğiniz ülkelerle, işte en son Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Fas, normalleşmek. Hatta biliyorsunuz Herzog bundan 4-5 ay önce Türkiye'ye de gelmişti. Dolayısıyla kendini bölgede sağlamlaştırmak istiyor. Çünkü o da çok iyi biliyor ki onun için son çok yakın.
Tahran Radyosu.
Efendim, sizin ifade etmiş olduğunuz gibi Riyad ile Tel Aviv arasındaki bu ilişkiler şimdiye kadar resmen kurulmuş olmasa da iki taraf 2001 yılından beri özellikle ilişkiler geliştirmeye doğru hareket etmiştir. Şimdi Riyad'ın Arabistan kamuoyunun göstereceği tepkiden ve efendim o İslam dünyasındaki yerini kaybedeceğinden duyduğu endişeden dolayı böyle ilişkilerini İsrail ile resmen normalleştirmek istemiyor şeklinde bazı yorumlarda rastlıyoruz. Siz ne kadar katlıyorsunuz
aynen,
buna?
Aynen,
acaba Suudi Arabistan'daki yaşayan o Müslüman halkın tepkisi nasıl olur bu konuya?
Şimdi biz her ne olursa olsun sonuçlarıyla bu insanlar, evet doğrudur, bir çoğunluğu Vahabi mantığına sahip insanlar. Ama sonuçlarıyla bu insanlar Kur'an'a inanmış insanlar. Sonuçlarıyla bu insanlar bir şekilde Kur'an'dan istifade eden insanlar. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın bu yapacağı anlaşmalar Suudi Arabistan'a büyük tepkiler doğurur. Kesinlikle doğurur. Ki biz bunu nereden anlıyoruz? Hem kendi halkından doğurur, hem de bölge insanlarından tepki alır. Neden? Çünkü Suudi Arabistan aynı zamanda bir merkez. Söylediğim gibi hem Beytullah'ın olduğu bir yer, hem Mescid-i Nebi'nin olduğu bir yer. Yani Suudi Arabistan Müslümanlar için çok kıymetli bir yer. Coğrafi açıdan değil, kutsallık açısından. Dolayısıyla Suudi Arabistan böyle bir şey, yani eğer zaten bu söylediklerimizin tersi bir şey olsaydı, Suudi Arabistan emin olun sözleşmeyi en önce imzalayan insanlar, ülkelerden biri olurdu. Suudi Arabistan bu işi, çünkü hep arkasında olduğunu biz biliyoruz. Suudi Arabistan'da İşte somut örnekler verirsek, İsrail'in adına konuşmak yasaktır, Amerika için konuşmak yasaktır, ki biz bunun örneklerini gene nereden biliyoruz? İranlı Müslümanlarla birlikte az da olsa diğer bölge insanı Müslümanlarına Kabe'de bera yürüyüşlerinde yaptıkları zulümlerden biliyoruz, o katlettikleri insanlardan biliyoruz. Dolayısıyla Suudi Arabistan için anlaşma bir işin net şey olmak, yani malumun ilamı olacaktır. Başka hiçbir şey değildir. Yoksa o her şey yerinde onlar için.
Doğrudur. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Ekrem Bey. Siz Allah'a emanet ediyoruz efendim. Çok sağ olun.
Sağ olun. Allah razı olsun.
Çok teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Ekrem Ekşi ile konuştuk. Bugünkü sohbetimizde Siyonist İsrail rejimi ile Suudi Arabistan'ın arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin Filistin gelişmelerine nasıl yansıdığı konusuyla ilgili kısaca sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Muhterem dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme adlı dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde İran azınlıklarından Ermenilerden, İran ile Irak arasındaki savaşta şehitlerden konuşacağız.
Irak-İran Savaşı'nın ilk aylarında Ermeni Halifeli Konsey bünyesinde cephelere yardım karargahı oluşturulmuştur. Karargahın çalışmaları şu açıklama ile başladı. Değerli dindaşlarımız, bildiğiniz üzere aziz İran'ımız savaş halindedir. Ülkeye dayatılmış bir savaş var ve çok hassas günlerde tüm İranlılar kendilerini İran'a adamıştır. Vatanı savunma kutsal görev. Her İranlı gibi bizim de görevlerimiz var. İran'ın toprak bütünlüğünü koruma gibi kutsal meseleye aktif olarak katılmalıyız. Dolayısıyla bu görevi anlayarak bizlerin de üzerimize düşen görevi yapması ve maddi katkılarda bulunarak bu kutsal işin yapılmasına ortak olmamız kararlaştırılmıştır. Müslüman kardeşlerimizin her zaman olduğu gibi yanında yer alarak bu sefer de İran'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için savaşan savaşçılara yardım ve destek vermekten çekinmeyeceğinize inanıyoruz. Bu açıklamanın ardından bu karargah tarafından cepheye düzenli olarak nakdi yardım ve diğer yardım konvoyları gönderildi. İran Ermenilerinin teknik işlerde özellikle arabalarla ilgili konulardaki uzmanlık ve vejileleri her zaman bilinen bir husus olmuştur. Bu uzmanlık birkaç Ermeni teknik uzman grubunu savaş sırasında uzmanlık ve becerileriyle savaşın arka cephesine yerleşmelerine yol açtı. Bu kesim sorunların çözülmesine hizmet ederek bölgede aktif ve faydalı bir katkıda bulundular.
Güzel bir sahneydi. Müslüman bir din adamının yanında bir Ermeni din adamı vardı. Biri Tahran Ermeni Piskoposu, diğeri İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Bay Ardak Manukyan ve Ayetullah Hamenei samimi bir şekilde oturmuş konuşuyorlardı. Piskopos cepheye Ermeni yardımını gösteren bir çeki elinde tutuyordu. Bu azınlığın savaşı olan ilgisinin bir simgesiydi. Cumhurbaşkanı Piskopos'un elini sıcak bir şekilde sıkıyor ve şöyle diyordu. Bugün bir Hristiyan din lideri yanında oturuyorum ve herhangi bir anlaşmazlık yok. Ben Müslümanım, sen de Hristiyan din adamısın ve aynı yolda, aynı hedefe yürüyoruz. Ahvaz'da siperlerde askerlerle konuşurken, hiç unutmam, askerlerden biri bana dönerek şöyle dedi: "Ermeniyim. Bir Ermeninin Müslümanların yanında savaştığı için çok mutlu oldum. O kadar kardeşçe ve içtenlikle birlikte savaştılar ki, kendisini tüm Müslümanlardan biri olarak hissediyordu ve diğerleri, arkadaşları da Ermeni olduğunu düşünmüyorlardı bile. İkisi de aynı amaç için savaşıyordu."
Sevgili dostlar, bugünkü programımızda öncelikle Şehit Zorik Moradyan'ı tanıyacağız. Zorik, İran-Irak Savaşı'nda şehit edilen ilk İranlı Ermeni askeri olarak kabul edilen Ermeni asıllı bir İranlı aktif görev askeriydi. Şehit Zorik, siperde doğum günü sırasında arkadaşlarından yemek artıkları ve kibrit çöpleriyle ona pasta yaptıkları sırada üzerine havan topunun isabet etmesi sonucu ağır yaralanarak şehit oldu ve 1980'de şehit dostlarına katıldı.
Zorik, Vahan ve Katarina ailesinin tek oğluydu. 1960'da Tahran'ın Heşmetiye semtinde doğdu ve 4 kız kardeşi vardı. İlkokul yıllarını Sahakyan İlköğretim Okulu'nda, orta ve lise eğitimini Kuşeş Davutyan Lisesi'nde geçirdi. Zorik, burslu olarak yurt dışında okuma fırsatı bulmuş ancak bursu reddetmiş ve gönüllü olarak askere gitmiştir. İran'ın Semnan ili Şahrut bölgesinde 3 aylık acemilik döneminden sonra Urumiye'nin 64. tümenine aktarılmıştır. Dayatılan savaş başladığında 8 ay askerlik yapmış ve cepheleri de gitmişti.
Tahran Radyosu.
Şehit Zorik'in hayatının tarifi yaslı annesinden duyulmalıdır. Anne boğazındaki düğümü belli etmemeye çalışarak ailenin tek oğluydu. Ben 4 kız kardeşi Zorik'i çok severdik. Çok çok çok. Çocuk çok çalışkan ve zekiydi. Tüm çalışmalarında birinci öğrenciydi. Hatta giriş sınavında bile yabancı burslu kontenjanını bile alabildi. Ama gitmedi. İran'ı asla terk etmeyeceğim dedi. Ülkeme hizmet etmeyi ve askeri üniforma giymeyi seviyorum dedi. Tek oğlumun askere gitmesine izin mi vereceğim dedim. Ama yine de yaptı yapacağını. Kalbimi yumuşatıp rızamı alıp askere gitmeyi başardı.
Urumiye'den bir süre sonra Zorik, İran-Irak sınırında sıfır noktası olan Piranşahr kışlasına nakledildi. Orada yük ve eşya taşıyan babası hep gidip onu bulmuş ve görüşmeler hep tazelenmişti. Kendisi de izinli gelirdi. Bana arkadaşları arasında ne kadar sevilen bir isim olduğunu ve orada onu ne kadar sevdiklerini anlatıyordu. İran'a Bağızçılar saldırdıklarında kalbimde şehit olacağı hissi doğdu. Şehit olacak. Neden bilmiyorum. Belki de çocuğun ne kadar hevesli olduğunu bildiğim içindi. Savaşın başlamasından 10 veya 15 gün sonra rüyamda dizinden vurulduğunu gördüm. Çığlık attığımda elini dizine koydu ve şöyle dedi: "Anne, endişelenme, hiçbir şey olmadı. Rüyamdan uyandığımda rüyamın gerçekleşebileceği korkusuna da kapılmıştı."
Sabah alışveriş yapmak için dışarı çıktım ve askeri üniformalı bir askerin bazı Müslüman komşularımızla konuştuğunu gördüm. Zorik'imi hatırladım ve Tanrı'nın bu askerleri ebeveynleri için koruması için kalbimden dua ettim. Komşular beni görünce elleriyle bana işaret ettiler. beni gösterdiler. Asker yanıma geldi. Merhaba. Affedersiniz, siz Zorik Moradyan'ın annesi misiniz? Diye sordu. Mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Dün geceki rüyamı tamamen unutmuştum. Bir an Zorik'in arkadaşı sandım ve ondan bir mektup, haber, bir şeyler getirdiğini zannettim. Evet oğlum, dedim heyecanla. Ben onun annesiyim, sen onun arkadaşı mısın, dedim. Asker heyecanlandı. Boğazı düğümlendi ve başını öne eğdi. Sağ elindeki kağıdı sol eline aldı ve titreyen bir sesle ''Özür dilerim anne'' dedi. ''Babaları yok mu?'' Bunu söylediğinde dünya başıma yıkıldı. Dün geceki rüyayı hatırladım ve bu askerin bana Zorik'in şehadet haberini getirdiğini fark ettim. Çığlık attım ve sokağın ortasına yığıldım. Şehit olan ilk Ermeni askerin anne ve babası olduk eşimle beraber. Dayatılan savaşın başlamasından henüz 19 gün geçmişti.
Zorik'in savaş cephesindeki cesareti ve şehit olması birçokları için beklenmedikti. Hem çoğunluğu Müslüman olan yerel halk için hem de Ermenilerin kendileri için beklenmedikti. Zorik onuruna büyük toplantılar düzenlendi. Ülkenin çeşitli kiliselerinden Tahran'ın Heşmetiye semtindeki camileri kadar her yerde o yad edildi. Törenlere katılan cephedeki arkadaşları Zorik'in görgüsünü, mizahını ve nezaketini övdü. Sadakat dolu gülümsemesiyle tüm gruplara moral verdiği hep dillere destan oldu. Cenazesinden eve döndüğümüzde postacının bana Zorik'in mektubunu getirdiğini gördüm. Zorik'in şehadetinden bir gün önce bana gönderdiği mektuptu. Mektubunda anne iyiyim diye yazmıştı. Benim için endişelenme ve benim için üzülme. Askerliğim bitip döndüğümde bir dükkan alacağım ve babamı işe göndermeyeceğim. Daha büyük bir ev ve bunu gibi şeyler satın alacağım demişti. Bize hep umut verirdi.
Zorik'in şehadetinin ardından sokağa onun adını vermek istediler. Babası kabul etmedi. Sokaktan her geçişimizde Zorik'in adını görmeye dayanamıyoruz. Zorik'in şehadetinden 40 gün sonra Müslüman arkadaşı Muhammed Gerami de şehit oldu. Bu aziz şehidin adını sokağa verdiler. Eşim Biricik oğlunun ayrılığına dayanamadı ve onun şehadetinden birkaç gün sonra kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Hastaneden taburcu olduktan sonra artık işe gidemedi ve evde mahsur kaldı. Biricik oğlumu kaybetmenin acısı, eşimin hastalanmasının hüznü, kızlarımı büyütme kaygısı, geçim derdi ve diğer hususlar. 16 yıl geçti ve kocam vefat etti. O öldükten sonra kızlarımdan biri MS hastası oldu. Yıllarca ona baktım ve hemşiresi oldum. Tanrı'nın beni bu zorluklarla sınadığını hissediyorum. Tabii ki bu zorluklar için Yüce Allah'a kalbimde çok minnettarım. Çünkü bana bu zorluklara dayanma gücü verdi. Ancak bu gece çok mutluyum. Görünmemiş mutluluk diyebilirim. Zorik'in şehadetinden sonra kızlarımın nikahı ve torunlarımın doğumu dışında beni yürekten mutlu eden hiçbir şey olmadı. Ama bu gece kalbimin derinliklerinde mutluluk hissediyorum. Doğrusu İslam İnkılabı liderinin bir gün beni ziyaret etmek isteyeceğine inanamamıştım. Hele ki sadece İran devriminin lideri değil, aynı zamanda dünyanın özgürlükçü Müslümanlarının da lideri oldu ve her gün 1001 tane önemli vasıli görevinin olduğu bir dönemdi.
Değerli dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parsude.ir'da takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@davlies.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve elde edilmemiş bölgelere dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri Tenge Tamuradi, Tamuradi Boğazı ile tanıştıracağız.
İran'ın güneybatısındaki Kohkülye ve Boyrahmet vilayeti, dört mevsim diyarı olarak bilinen İran'ın güzel illerinden biridir. Bu vilayet en güzellerinden biri olan Kohkülye dağları ile Boyrahmet vilayetleri arasında yer alan Tenge Tamuradi, Yasuj olmak üzere birçok doğal cazibe merkezine sahiptir.
Düz ovalar ve dağ geçitleriyle bu ilin merkezi olan Yasuj kenti ve Tenge Tamuradi yani Tamuradi Boğazı arasındaki mesafe bizzat bölgedeki yüzlerce güzel cazibe merkezinden biridir. Ve dağcılık, su sporları ve kanyon geçişi ile ilgilenenler için harika bir yer olabilir. Bu bölgenin doğal bir cazibe merkezi olmasının yanı sıra tarihi bir hikayesi de var. Bu güzel doğanın harika yönleriyle tanışmak için bizimle kalın.
Tenge Tamuradi, Yasuj şehrinin 50 kilometre batısında ve aynı adı taşıyan köyün yakınında bulunan elde edilmemiş doğal cazibe merkezlerinden biridir. Tenge Muradi, Tamuradi Boğazı köyünün yüksekliği deniz seviyesinden 1400 metredir, ılıman ve nemli iklimin etkisi altındadır. Havası ilkbahar ve yaz aylarında hoş ve ılıman, kışın ise soğuktur. Bu vadiye bu ismin verilmesinin sebebi Boyrahmet aşiretinin büyük aşiretlerinden Tamuradi isimli bir aşiretin bu bölgede bulunmasından kaynaklanmaktadır.
Bu gezinin manzaraları ovadan geçen ve dağ geçitlerine doğru devam eden yolundan başlıyor. Yolun iki yanında dere otuna benzeyen ve Farsça'da caşir olarak bilinen şifalı bir bitki yeşeriyor ve üzerindeki güneş ışığı harika bir manzara oluşturuyor. Biraz daha ilerlediğinizde yol virajlı bir hal alıyor ve sizi meşe ormanların arasından geçirerek doğanın başka bir yüzünü gösteriyor. Belki şanslıysanız yol boyunca bu ağaçlara meşe palamudu toplamaya gelmiş İran sincaplarını da görürsünüz.
Tahran Radyosu.
Köye ulaştığınızda Tenge Tamuradi'nin girişinde kanıtlara göre Hahameneşi döneminin ordu komutanlarından veya soylularından birine ait bir mahzen ve bir mezar göreceksiniz. Bazıları Hahameneşi döneminin cesur generallerinden biri olan Ario Berzen'in Makedonyalı İskender'le yüzleşmek için birliklerini buraya getirdiğine inanıyor. Elbette henüz güçlü bir kanıt sunulmadı ama yine de o zamanlar İskender'in Persepolis'e ulaşmak için ikiden fazla yolu yoktu. Bunlardan biri Tenge Tamuradi idi. Tamuradi Boğazı çağdaş tarihin savaşlarından birinin yeriydi.
Tamuradi Boğazı ve köyü Kohgiluye ve Boyar Ahmet eyaletinin en bakir yerlerinden biri olarak kabul edilebilir. Eşsiz ve yemyeşil bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlar ve güzel şelaleler bu geçidin en önemli özellikleridir. Belki de Tenge Tamuradi'nin güzel şelalesi bu bölgenin en önemli cazibe merkezi olarak bölgenin tanınmasına sebep olmuştur. Tamuradi Boğazı bölgesindeki en yüksek şelalenin yüksekliği 50 metreden fazladır. Bu şelalelerin her birinin eteğinde dökülen suyun dinlendirici müzik misali duyulan sesiyle doğal göletler vardır.
Bu şelalelerin en güzeli 15 metrelik bir şelaledir. Yüksekliği 8-10 metreyi bulan diğer 4 şelale ile birlikte su göletlerinin yanındaki mağaralarla birlikte su geçitlerine dönüşen göletler her insanı hayran bırakan güzel manzaralar oluşturuyor. Bu mağaraların bir kısmında kırlangıç gibi yuva yapan kuşlar çevreyi oldukça çekici hale getiriyor.
Bu güzelliklere bir de meşe ormanlarını ve çevredeki yeşil doğayı ekleyin. Kohgiluye ve Boyar Ahmet'in elverişli hava koşulları, Tenge Tamuradi'nin boğazlı ormanlarını, İran sincabı, ayı ve keklik gibi yerli hayvanlar için en önemli yaşam alanlarından biri haline getiren meşe ağaçlarının büyümesi için iyi bir yerdir. Zagros sincabı olarak da bilinen İran sincabı, bölgenin ekosisteminin korunmasında önemli rol oynuyor.
Özel beslenme davranışları ile ağaçların üremesine yardımcı olan İran sincabı, meşe ormanlarının sağlığının göstergesidir. İran sincabının kırmızı kafası ve kuyruğu, bu memeleyi diğer sincap tüylerinden ayıran işaretlerden biridir. Zagros sincabının İran'ın batı bölgesine özgü olduğunu ve İran Çevre Koruma Örgütü tarafından korunan tüller kategorisinde olduğunu hatırlatalım.
Yasuç şehrinin neredeyse soğuk bir iklime sahip olduğu düşünülürse, bu şehre seyahat etmek için en uygun zaman ilkbahar ve yaz ayları olabilir. Çünkü bu bölgede hava koşulları oldukça ılıman ve istikrarlıdır ve gezginler güvenle eğlenebilir ve boş zamanları değerlendirebilirler. Bu bölgede soğuk mevsimin başlamasıyla birlikte hava sıcaklığı keskin bir şekilde düşer ve bölgede şiddetli soğuklar hakim olur.
Tenge Tamuradi'nin elde etmemiş olması ve bulunduğu köyde turistleri ağırlayacak uygun bir yer ve tesisat olmadığı için turistler ve doğa severler çevre kasabalardaki otel ve pansiyonlarda konaklanıyorlar. Yeni bir deneyim yaşamak istiyorsanız doğada çadır kurabilir ve kendinize geceyi geçirebileceğiniz bir kamp kurabilirsiniz. Bunun için bölgenin güzel ve bozulmamış doğasında keyifli dakikalar geçirmek için çadır ve gerekli ekipmanları yanınızda getirmelisiniz. Fakat unutmayın, bölgeden ayrılırken yakmış olduğunuz ateşi muhakkak ve kesin şekilde söndürün ve çevreyi temiz tutmaya özen gösterin.
Dinleyiciler, bugün de sizleri İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Yayınlarımızı da www.parsude.ir adresinden takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Semavi Tilavetler. Semavi Tilavetler adlı sohbetimizde bugün halen güzel sesiyle gönülleri okşayan Kur'an-ı Kerim ayetlerini tilavet eden büyük üstad Abdülfettah Ali Taruti'nin hayatı hakkında sohbetimize devam edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "En doğru sözler, en açık öğütler ve en güzel hikayeler Allah'ın kitabı Kur'an'dır." Değerli dostlar, Kur'an-ı Kerim'in gül bahçesine hoş geldiniz. Semavi Tilavetler adlı sohbetimizde güzel sesiyle tilavet ettiği ayetlerle gönülleri aydınlık kazandıran bir kari ile tanışacağız. Hali hazırda İslam dünyasının en seçkin karilerinden biri olan Üstad, Kur'an-ı Kerim'i koruma yüksek heyeti başkanlığı sorumluluğunu taşıyor. Sohbetimizin devamında Üstad Taruti'nin güzel sesiyle daha fazla tanışacağız.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Abdülfettah Tarut'i olarak bilinen Kur'an-ı Kerim'in seçkin Mısırlı karisi ve Abdülfettah Ali Abdülfettah, Kıraat Dalı hocası ve uluslararası Kur'an-ı Kerim'in birkaç dönemlik jüri heyetidir. Sesi güzel, güçlü, huzur verendir ve gönülleri okşuyor. Kendine has ustalığı ile farklı tonları birleştiriyor ve hızla name yapıyor. Uzun bir nefes, bir tondan diğerine çok hassas bir geçiş ve özgün bir kıraat, Üstad Tarut'in enfes kıraatlerin özellikleri arasındadır.
Tahran Radyosu.
Abdülfettah Tarut'i sahip olduğu özel ve hoş sesi nedeniyle Mısırlı kariler tarafından Korvanel Gura lakabı aldı. Mısır'da herkes onu bu lakapla tanırdı. Korvan hoş sesli bir kuştur ve Tarut'i de güzel bir sese sahip olduğu için Kur'an-ı Kerim karilerinin hoş sesli kuşu olmakla tanındı. Kıraatinde Üstad Şahat Enver ve Abdülaziz Hissan'ı taklit eden Tarut'i daha sonraları bizzat yeni bir tarza sahip oldu. Tarut'i İran'da Uluslararası Kur'an-ı Kerim Haber Ajansı İGNA'ya verdiği röportajda tilavet dünyasının büyüklerini taklit konusunda şöyle anlattı. Her kari yolun başında ister istemez büyük karileri taklit eder. Ve bu elbette ki bilinçsizce yapılır. Her kari kendi zevkine göre bir başka kariyi diğerlerinden daha fazla dinler ve bu da onun kıraat tarzında söz konusu hocayı taklit etmesine sebep olur. Üstad Tarut'i 1993 yılında 28 yaşında evlendi ve aynı yıl Mısır Radyo ve Televizyon sınavına katıldı. Radyoda büyük ve seçkin karilerin oluşturduğu jüri heyeti önünde Allah'a tevekkül ve kendi Kur'ani bilgileri ve özgüvenine güvenerek sihirli sesiyle jürinin dikkatini çekmeyi başardı ve büyük bir onurla Mısır Radyo ve Televizyon karilerinden olmayı başardı. Böylece Üstad Tarut'i Mısır'ın 30 yaşından genç ender karilerinden biri oldu. Fakat toplantının sonunda jüri heyeti kendisine bir tavsiyede bulundular. O tavsiye ise Üstad'ın kendisinden dinliyoruz. O zaman radyo karilerini değerlendiren komite benden kıraat tarzımı değiştirmemi istedi. Zira komite taklit kıraati kabul etmiyordu ve kıraatte karini bizzat bağımsızlığını radyodaki varlığının şart görüyorlardı. Bu yüzden kendimi has tarzımla kıraat etmeye karar verdi. Üstad Tarut'i daha sonraları tilavette yeni bir tarz icra ederek ona yorumlayıcı tarz adını verdi. Üstad bu tarzın Kur'an-ı Kerim ayetlerinin tercümesine uygun ve anlamı dikkate alınan bir tarz olduğu görüşünde. Bu tarz hızla birçok kari ve Kur'an-ı Kerim alanında çalışan taraflardan benimsenerek gelişti. Öyle ki ondan Tarut'i tarzı olarak söz ediyorlar. İptihalde büyük bir İslam dünyasının eşsiz karisi yeni İgna Haber Ajansı'na verdiği mülakatta, yorumlayıcı tarz konusunda şöyle anlattı. Semantik, hadis ilimleri, kıraat üslubu, dil ve tefsir alanında yaptığım çalışmalar sebebiyle Kur'an ayetlerinin manasını tüm kalbimle hissediyorum ve bu ilahi ve değerli anlamları tilavette muhatap ve dinleyici aktarmaya çalışıyorum. Bu bağlamda kıraat sırasında üslup ve tonlamadan ayetlerin genel anlamını, çerçevesini dinleyicilerin kolaylıkla anlayabilmesi için her anlama uygun ses tonu uygulamaya çalışıyorum.
Ammen yudibul muzdar ve
Üstad Taruti açıklamasının devamında kendi tarzı hakkında daha fazla açıklama yaparak şöyle devam ediyor. Bu tarzda ayetlerin yorumu ve açıklamaları bu kıraat tarzı ile aktarılmaya çalışılıyor. Yorumlayıcı tarzla Arapça bilmeyen ve Kur'an-ı Kerim ayetlerinin anlamı ile aşina olmayanlar bile ayetlerin azameti ve anlamını hissedebilirler ve bu yolla muhatap ayetlerin ortamında ve etkisi altında kalıyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim onların kendi ilahi fıtratına dönmeleri için bir yol açıyor ki insanlığın pak fıtrat denizine katılarak İslam'ın öğretilerine yönelsinler. Değerli dinleyiciler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki sohbetimizde sizleri kıraat dünyasının bir başka tanınmış siması ile tanıştıracağız. Bizlere görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da parsley.ir adresinden takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hamenei, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Gadir-i Hum bayramında imamet konusuna işaretle bunun Resulullah'ın ardından yol haritasının tamamlanması ve İslami hidayet çizgisini doğru yolda tutmak anlamında olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Gadir meselesi sadece tarihi bir olay değildir. İslam'ın kapsamlı olmasının işaretidir. Eğer Nebi-i Ekrem ki 10 yıl içinde hurafeler ve taassuplarla kirlenmiş bedevi bir toplumu, vefalı sahabelerin yardımları ve o büyük insanın muazzam cihatları ile o ileri İslami bir topluma çevirmişse, bu 10 yılın sonrası için bir şey düşünmemiş ve ümmete bir plan sunmamışsa bu iş bitmemiş olacaktı. Cahiliye taassuplarının çökentileri, temizlenmesi için uzun yıllar gerektirecek kadar derindi. Görüntü iyiydi. Halkın imanı, iyi imanları vardı. Tabii ki hepsi aynı düzeyde değildi. Bazıları Resul-i Ekrem'in vefat ettiği dönemde Müslüman olalı 1 yıl, 6 ay, 2 yıl olmuştu. Peygamberin askeri gücünün büyüklüğü ve İslam'ın cazibeleri bunları İslam'a çekmişti. Hepsi ilk dönemin derin Müslümanları gibi değillerdi. Bu toplumun derinliklerinden cahiliyenin çökeltilerini temizlemek ve İslami hidayet yolunu peygamberin 10 yıllık döneminden sonra doğru tutmak için bir tedbir alınmalıydı. Eğer bu tedbir alınmasaydı iş yarım kalırdı. Mübarek Maide suresinin bu ayetinde "Bugün dininizi ikmal ettim, size verdiğim nimetimi tamamladım." buyurması bu anlamı açıkça belirtiyor. Ki bu nimet insan toplumuna gösterdiğim İslam nimeti, hidayet nimeti, sırat-ı mustakimi gösterme nimeti, peygamberin ardından yol haritasının da belli olduğu zaman tamamlanır ve mükemmel hale gelir. Bu doğal bir konudur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını ele aldığımız Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.